Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, Amerika'da bir dergi bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın konusu dünyanın en pahalı şehirleri ve en ucuz şehri hangisi şeklinde bir araştırmaydı. İşte bu araştırmanın sonuçlarını bir genel kültür bilgisi olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, Amerikan The Economist dergisi dünyanın en pahalı ve en ucuz ülkeleri raporunu yayımladı. 133 şehre ait veriler ele alınarak hazırlanan raporda yiyecek, içecek, ulaşım, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi 160 farklı kalem hesaba katıldı. Raporda Avrupa'da en yüksek maliyetli harcamaların ev, kişisel bakım ve eğlence alanındaki harcamalar olduğu belirtildi. Paris, Hong Kong ve Singapur dünyanın en pahalı şehirleri olurken Avrupa'dan Zürih, Cenevre, Kopenhag, Asya'dansa Osaka ve Seul en pahalı şehirler arasına girdi değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman değerli dinleyiciler dünyanın en pahalı ilk şehri olma özelliğini 3 şehir paylaşıyor. Birinci sırada Paris, Hong Kong ve Singapur var. İkinci sırada Zürih var. Üçüncü sırada Cenevre var. Dördüncü sırada Kopenhag ve beşinci sırada Seul var. Amerika Birleşik Devletleri'nden New York ve Los Angeles, İsrail'den Tel Aviv'de listede ilk 10 arasında yer alıyor değerli dinleyiciler. The Economist'in raporuna göre dünyanın en pahalı ekmeğini Güney Kore yiyor değerli dinleyiciler. Ülkenin başkenti Seul'de ekmeğin kilosu 85 lira. Dünyanın en pahalı şehri Singapur'da ise bu rakam 18 lira olarak kayıtlara geçti değerli dinleyiciler. Evet. Güney Kore'nin başkenti Seul'de ekmeğin kilosu 85 liraymış değerli dinleyiciler. Singapur'da ise ekmeğin kilosu 18 liraymış. Gerçekten çok yüksek rakamlar. Demek ki orada ekmek bir lüks olarak tüketiliyor. Bizde hani nasıl böyle çok herkesin ulaşabildiği bir yiyecekken onlarda kilosu 85 lira gerçekten bir lüks olarak sayılabilir ekmek Güney Kore'de. Raporda dünyanın en ucuz şehirleri de incelenmiş değerli dinleyiciler. Bu kentlerdeki maliyetlere bakıldığında Batı standartlarına göre oldukça düşük olduğu görüldü. Dünyanın en ucuz şehri olarak son dönemde darbe çağ haberleriyle de çalkalanan Venezuela'nın başkenti Caracas belirlendi. Değerli dinleyiciler, dünyanın en ucuz şehri olarak Caracas tarihe geçti, kayıtlara geçti. Siyasi krizi de çalkalanıyor ve enflasyonun da 1 milyonu aştığı bir ülke Venezuela ve Venezuela'da Caracas'ta, başkenti Caracas'ta bir fincan kahvenin fiyatı 400 bolivar yani yaklaşık 2,5 lira değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde de Cüneyt Özdemir'in bir videosu sosyal medyada bayağı paylaşılmıştı Venezuela'da sanırsam Caracas şehrinde bir benzin istasyonuna giriyorlar ve arabanın deposunu tamamıyla dolduruyorlar. Bir arazi aracı hatırladığım kadarıyla. Ve deposunu tamamen doldurduktan sonra istasyondaki görevliye bir tane çikolata verip benzin istasyonundan ödeşerek ayrılıyorlar değerli dinleyiciler. Yani çikolata yani dışarıdan gelen ürünler, ithal edilen ürünler o kadar değerli. Bir depo benzin yani karşılığıysa bir tane çikolata. Çünkü dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi Venezuela. Ve enflasyon oranı da yüksek olduğu için bolivar, ülkenin para birimi bolivarın değeri de çok çok düşük olduğu için ülkede dışarıdan gelen ürünler yani ithal edilen ürünler adeta ateş pahası şeklinde değerli dinleyiciler. Dünyanın en ucuz ikinci şehri ise değerli dinleyiciler 8 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'nin başkenti Şam olarak belirtilmiş. Dünyanın en ucuz üçüncü şehri ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent olarak belirlenmiş değerli dinleyiciler. Raporda dikkat çekilen noktalardan biri de en ucuz olarak sıralanan şehirlerin aynı zamanda yaşamaya daha az elverişli olması değerli dinleyiciler. Evet, tekrar hatırlatmakta fayda var. Dünyanın en pahalı şehirleri Paris, Hong Kong ve Singapur. Zürich, Cenevre de bunların içinde sayılabilir. Dünyanın en ucuz şehirleri ise Venezuela'nın başkenti Caracas, Suriye'nin başkenti Şam ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent olarak nitelendirilmiş bu araştırmada değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, bir kazanç elde etmek için bir eylem ortaya dökmek, yani bir çalışma ortaya koymak gerekiyor değil mi? Ama bir haber var sırada ki bu haberde bir kazanç elde etmek için sadece yatmanız gerekiyor. Yemeniz, içmeniz ve sadece yatmanız gerekiyor değerli dinleyiciler. NASA, yani Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, 2 ay boyunca otel odasında yatıp 100 bin Türk lirası kazanacak gönüllüler arıyor. Gerçekten çok ilginç bir başlık. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. Değerli dinleyiciler, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, yapay yer çekiminin sağlığa etkilerinin inceleneceği bir araştırma için 18.500 dolar, yaklaşık 100 bin Türk lirası ücretle 2 ay boyunca bir odada yatmaktan başka hiçbir şey yapması gerekmeyen 24 gönüllü arıyor. Araştırma için yaşları 24 ila 55 arasında olan 12 kadın ve erkek seçilecek. NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte gerçekleştireceği araştırma, Köln'deki Alman Uzay ve Havacılık Merkezi'nde yapılacak. Eylül'de başlaması planlanan deney için 24 Mayıs'a kadar başvuru kabul ediliyor. Başvuru sahiplerinin Almanca bilmesi gerekiyor değerli dinleyiciler. Seçilecek kişiler yemek yeme dahil her şeyi yatarak yapacak. Yani 2 ay boyunca tamamen yatacaksınız değerli dinleyiciler. NASA uzmanları odada televizyon izleyebilecek ve kitap okuyabilecek kişilerin sıkılmamaları için kendilerine bir hobi bulmaları tavsiyesinde bulunuyor. Araştırma için seçilen kişiler merkezde alışma ve rehabilitasyon devreleri dahil toplam 89 gün geçirecek. Gönüllüler uzay mekiğindeki astronotlar gibi aşağı doğru 6 derece eğimli olan yatakla ayakları baş hizasından biraz yukarıda olacak şekilde 60 gün boyunca yatacak değerli dinleyiciler. Gönüllüler iki gruba ayrılacak. Bir grup yapay yer çekimi odasına benzer bir odada yapılacak testlere tabi tutulacak. Testler gönüllülerin santrifüj odasında yatarken dakikada 30 kez döndürülmesini de içeriyor. Bu testler boyunca hastaların idrak yetenekleri, kas güçleri, denge, kalp ve damar fonksiyonları kontrol edilecek. Santrifüj testine tabi tutulan kişilerin sonuçları diğer odalardaki kişilerin değerleriyle kıyaslanacak değerli dinleyiciler. Gerçekten ilginç bir tecrübe olabilir ama düşünün, 2 ay boyunca belli bir eğimde yatmanız gerekiyor. Yemeği bile yatarak yemeniz gerekiyor. Gerçekten bir işte çalışmaktan daha zor olabilir ve 2 ay sonunda NASA, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi size 18.500 dolar, yani yaklaşık 100 bin Türk lirası verecek. Böyle bir kazanç elde edeceksiniz. Almancası olan dinleyicilerimiz bence bir başvursun, bir denesinler. 2 ayda 100 bin Türk lirası iyi para gerçekten. Ama tabii bunu da göze alabilirseniz, 60 gün boyunca yatacaksınız. 60 gün boyunca özgürlüklerinizden mahrum kalacaksınız. 60 gün boyunca belli bir eğimde yemeğinizi bile yatarak yiyeceksiniz. Gerçekten zor bir süreç, zor bir iş diyelim daha doğrusu. İlginç ama aynı zamanda da, çünkü uzaya gitmeden önce yapay bir şekilde oranın durumunu, oranın yer çekiminin sağlığı etkilerini tecrübe edeceğiniz, katılımcıların tecrübe edeceği ilginç bir süreç olacak gerçekten. Son başvuru tarihi 24 Mayıs'mış bu programın değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, tasavvufi yaşamın şifresi vardır ya, işte az yemek, az konuşmak, az uyumak şeklinde. İşte uzmanlar bunu bilimsel olarak araştırmışlar. Yani bu başka değil ama uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olarak araştırmışlar ve az yemenin uzun ve sağlıklı yaşam için çok önemli bir unsur olduğunu ortaya koymuşlar bilimsel araştırmalar. Günlük kalori miktarını kalıcı olarak azaltmanın sağlık üzerinde oldukça önemli olumlu etkileri olduğunu ve ömrü uzattığını gösteriyor. Dilerseniz bu haberin ayrıntılarına bakalım. Değerli dinleyiciler, tıptaki gelişmeler ve sağlıklı yaşam konusunda atılan adımlar sayesinde yaşlanma ve ona bağlı hastalıklarda önemli ilerlemeler kaydedildi. 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 ile 64 yaş grubundaki insanların %16'sı kronik hastalıklarla boğuşuyordu. 1980'lerde ise bu oran %23'tü. Yani insanların sadece ömrü uzamıyor, aynı zamanda ilerleyen yaşlarda da daha sağlıklı bir yaşam sürüyorlar değerli dinleyiciler. Yaşlanmayı geciktirmek, ömrü uzatmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için dünya çapında sürekli olarak yoğun araştırmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlanma konusunda araştırma yapan bir kurumda çalışan Julia Matheson ve ekibi bunun sırrının porsiyon boyutlarını küçültmekten geçtiğine inanıyor. Kalori sınırlaması adı verilen bu yaklaşım, porsiyonlarda yavaş ve dikkatli bir azaltmaya gitmek ve bunu kalıcı kılmakla mümkün oluyor. 1930'lardan bu yana yapılan araştırmalar, günlük besin miktarında %30'luk bir azaltmaya gitmenin ömrü uzattığını solucan, sinek, fare ve maymun gibi hayvanlar üzerinde kanıtlamıştı değerli dinleyiciler. 1980'lerde Wisconsin Üniversitesi ile NEI, kalori sınırlamasıyla yaşlanma arasındaki bağlantıyı incelemek üzere insanla %93 DNA benzerliği olan resus maymunları üzerinde bir araştırma yaptı. 200'e yakın maymun, yaş, kilo ve iştahları gözetilerek hazırlanan ve ihtiyaçları olan tüm besin ve mineralleri içeren özel bisküvilerle besleniyordu. Ancak maymunların yarısına kalori sınırlaması uygulanıyordu. Bunlar diğerlerine verilenden %30 daha az yemekle besleniyor. Buna rağmen yetersiz beslenme veya açlık belirtisi göstermiyorlardı. 1987'de 16 yaşındayken bu diyete başlatılan Sherman adlı maymun, türünün ortalama yaşını neredeyse 20 yıl aşmış ve 43 yaşında en yaşlı örneği haline gelmişti. Üstelik ne yaşını gösteriyor ne de yaşı gibi davranıyordu. Sanki yaşlanmaya karşı direnç geliştirmişti. Kalori sınırlaması yapılan gruptaki diğer maymunlar da benzer özellikler geliştirmiş. Ayrıca diyabet, kalp hastalıkları ve kanser riskleri de %50 oranında azalmıştı. Normal kalori alan diğer gruptaysa zamanla bu hastalıklar, yani kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıklar ortaya çıkmıştı. Kalori sınırlaması olan grupta 20 yılda maymunların %13 yaşlanmaya bağlı hastalıklardan ölürken normal yiyen grupta bu oran %37 olduğu değerli dinleyiciler. Wisconsin Üniversitesi'nde çalışmayı yürüten Rosalind Anderson, yaşlanmanın geciktirilmesi yoluyla buna bağlı hastalıkların ortaya çıkmasının da önlenebileceğini ve bunun hastalıklara tek tek çare bulmaya çalışmaktan çok daha etkili olduğunu söylüyor değerli dinleyiciler. Az yemenin maymunlara yararı olduğu kesindi ama kalori sınırlaması insanlar için gerçek hayatta çok daha zor olabilir. Günümüzde düzenli, yüksek kalorili yiyeceklere ulaşmak her zamankinden çok daha kolay. Hatta yemek ayağımıza kadar geliyor değerli dinleyiciler. Rosalind Anderson ayrıca genetik faktörün de önemli olduğunu, herkesin aynı miktardaki kaloriden aynı şekilde etkilenmediğini, bazılarının daha az kaloriye rağmen kolay kilo alabileceğini söylüyor değerli dinleyiciler. Kalori sınırlamasında ideal olanı herkese özel yiyecek türü ve miktarının tespit edilmesi ve bunda kilo almaya yatkınlığın, vücudun şekeri nasıl yaktığının, yağı nasıl depoladığının gözetilerek yapılması. Boston'daki Tufts Üniversitesi'ndeki diyetisyen Susan Roberts, enerji alımını azaltmanın uzun dönemli etkilerini 10 yıldır inceliyor. 21 ila 50 yaş arasında 218 kadın ve erkeği iki gruba ayırarak 2 yıl boyunca yarısına normal yemeklerini, diğer yarısına ise normalde yediklerinden %25 daha az yiyecek verdi ve onları 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçirdi. 2 yıllık bir araştırma, kalori sınırlamasının yaşlanmaya bağlı hastalıkları geciktirmedeki etkisini ölçmek için yeterli bir zaman olmasa da kalp hastalıkları, kanser ve diyabetin erken belirtileri konusunda fikir verebilirdi. 2015'te sonuçlar yayınlandı ve sonuçlar oldukça olumluydu. Normal yemek yemeye devam eden gruba kıyasla kalori sınırlaması yapılan grupta iyi kötü kolesterol oranının iyi kolesterol lehine arttığı görülmüş. Tümör oluşumuyla bağlantılı moleküllerde %25 azalma olmuş. Diyabet belirtisi olan insülin direnci %40 azalmış. Tansiyon da genel olarak düşmüştü değerli dinleyiciler. Bu olumlu gelişmelerin bir kısmı fazla kilosu olan kişilerin kalori sınırlamasıyla kilo kaybından kaynaklanıyor olabilirdi. Zira şişmanlığın sağlığa zararlı olduğu uzun süredir bilinen bir gerçek. Fakat 18,5 ile 25 arasında normal vücut kitle endeksine sahip kişiler için kalori sınırlamasının sağlık açısından yararlı olduğunu son veriler gösteriyor. Fakat bunlara da kalori sınırlaması uygulanmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için daha fazla sayıda deneyden sonuç alınması gerekiyor. Ayrıca beslenmesinde herhangi bir değişikliğe gitmeyi planlayan herkesin önce doktora danışması tavsiye ediliyor değerli dinleyiciler. Bu arada bilim insanları yaklaşık 200 resus maymunu ile ilgili 30 yıllık verilerle kalori sınırlamasının yaşlanmayı nasıl geciktirdiği sorusuna yanıt arıyor. Metabolizma daha az besinle daha etkili işlemek zorunda mı kalıyor? Daha az kalori yaşlamayı düzenleyen moleküller bir düğmenin açılmasına mı neden oluyor? Ya da yaşamımızı ve ölümü düzenleyen bilmediğimiz başka bir mekanizma mı var? Anderson bu sorulara hemen yanıt bulunabileceğini düşünmüyor. Biyolojinin karmaşık bir sistem olduğunu ve kalori sınırlamasıyla ortaya çıkan işleyişin anlanması halinde yaşlanma konusunun böyle bir yönteme başvurmadan doğrudan ele alınabileceğine inanıyor. Üstelik kalori sınırlaması hiçbir yan etkisi olmadan bu olumlu gelişmelere neden oluyor. Tek sakıncası kemik yoğunluğunda yavaş kilo kaybına bağlı azalma. Bu da kalsiyum tabletleriyle giderilebiliyor değerli dinleyiciler. İnsan üzerinde kalori sınırlaması deneyi ilk kez yapıldığı için Roberts bunu hemen herkese tavsiye edilemeyeceğini söylüyor. Ama umut verici gelişmeler var. Yaşa bağlı kronik hastalıkların ortaya çıkmasını ne kadar geciktirirsek o kadar iyi. Kimse bu hastalıklarla yaşamak istemez diyor bu konudaki uzman Susan Roberts, Taft Üniversitesi'ndeki diyetisyen değerli dinleyiciler. Gerçekten bu kalori sınırlaması hayatımızda olması gereken bir süreç. Çünkü hani spor yapıyoruz, spor yaparken koşuyoruz mesela, bir saatte koştuktan sonra ne kadar 500 kalori yakıyoruz ama bir çikolata yediğimiz zaman ya da bir tabak bir yemek yediğimiz zaman zaten 500 kalori alıyoruz. Hani sporla bunu yakıyoruz, geri kalan nerede kaloriler? Sürekli vücuda ekstra bir kalori fazlası giriyor. Dolayısıyla bu enerji de yakılmadığı zaman bir negatif dönüşü oluyor bunun. Dolayısıyla bu kolesterol gibi, diyabet gibi, şeker gibi hastalıkları da tetikliyor değerli dinleyiciler. Dolayısıyla bu kalori sınırlaması, yani şu kadar kalori harcıyorsam şu kadar tüketmeliyim, işte belli oranlarda kaloriyi sınırlandırmalıyım gibi düzenlemeler hayatımızı daha da verimli hale getirecektir. Değerli dinleyiciler, kütüphaneler gerçekten birer hazine. İçerisinde barındırdığı kitaplar sayesinde ve içerisinde bulunan o sakin sessiz ortam sayesinde ilim ve bilim çalışmaları için oldukça elverişli yerler. Ama bu kütüphaneler daha da cazip hale getiriliyor günümüzde. Eskiye nazaran daha da popüler hale getiriliyor. Nasıl yapılıyor bunlar? İşte kütüphanelerde artık ikramlar söz konusu. Çay kahve ikramları öğrencilere, işte 24 saat açık olup orada ders çalışabilme gibi imkanlar, işte gece çorba ikramı ya da şimdi haberde bahsedeceğimiz temalı kütüphaneler gibi başlıklarla kütüphaneler daha cazip hale getiriliyor değerli dinleyiciler. Çankırı'da temalı kütüphaneler projesi kapsamında çok güzel kütüphaneler oluşturulmuş. Dilerseniz bu haberin ayrıntısına bakalım. Değerli dinleyiciler, Çankırı'da temalı kütüphaneler projesi kapsamında uçak ve tren, ardından da gemi kütüphaneye dönüştürülmüş. Hayata geçirilen projeyle vatandaşlar uçak ve trenin ardından gemi kütüphanede kitap okuma fırsatı bulmaktaymış. Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan temalı kütüphaneler projesi kapsamında ilk olarak Devlet Demiryolları tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotifle iki vagon kiralanarak kütüphaneye uygun şekilde tasarlanmış. Daha sonra ömrünü tamamlamış bir Airbus A300 tipi uçağı satın almış belediye ve İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente getirmiş, bunu da kütüphaneye dönüştürmüş. Son olarak kentteki vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarının artırılması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda oluşturulan gölette gemi inşa edilmiş değerli dinleyiciler. Üst katı Millet Kıraathanesi projesi kapsamında kafeterya olarak ayrılan 41 metrelik geminin alt tarafı da okuma salonu şeklinde düzenlenmiş. Ziyaret edilebilen ancak resmi açılışının gelecek günlerde yapılması planlanan kütüphanede vatandaşlar geminin dümen ve güverte bölümlerinde kitap okuma fırsatı buluyor. Gerçekten çok güzel bir proje. Okumayı, okuma ortamlarını ne kadar cazip hale getirirsek o kadar iyi, o kadar geri dönüşü güzel olur inşallah değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, şimdi sizi bir ninemizle tanıştıracağım. Ayşe Nine, Ordulu. Ayşe Nine 71 yaşında, ilkokul mezunu bir ninemiz Ayşe Nine ve Ayşe Nine ilkokul mezunu olmasına rağmen iki tane kitabın müellifi, yazarı. Derseniz Ayşe Nine'nin hikayesine yakından bakalım. Ordu'da Biri Şiir, Diğeri Öykü olmak üzere iki kitabı bulunan 71 yaşındaki ilkokul mezunu Ayşe Çapanoğlu, iki kadının hayatını anlattığı üçüncü eserini de okuyucuyla buluşturmak için sabırsızlanıyor değerli dinleyiciler. Ordulu, 71 yaşındaki ilkokul mezunu Ayşe Çapanoğlu, 6 yılda Biri Şiir, Diğeri Öykü olmak üzere iki kitap yazdı. Altınoldu ilçesinde yaşayan Çapanoğlu, ilkokulu bitirdikten sonra çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi. Daha sonra evlenen, çocuklarına ders çalıştırırken kendisini de geliştiren Çapanoğlu, 65 yaşında kitap yazmaya başladı. Sessiz Çığlık adlı ilk şiir kitabı 6 yıl önce yayımlanan Çapanoğlu, doğa ve kuşlarla ilgili hikayelerin yer aldığı eseri Yeşil Uçurtma'yı da okuyucularla buluşturdu. Günün büyük bölümünü Ordu Halk Kütüphanesi'nde geçiren Ayşe Nine, iki kadının hayatını anlattığı üçüncü kitabını yazmaya devam ediyor. Ayşe Nine'nin 3 çocuğu, 5 torunu var değerli dinleyiciler. Ayşe Nine yaptığı açıklamada ilkokul mezunu olmasına rağmen hiçbir zaman okumaktan ve yazmaktan vazgeçmediğini söyledi. Uzun uğraşlar sonucu 6 yıl önce çocuklara bunu çıkarmayı başardığını anlatan Ayşe Nine daha sonra boş durmayarak günlük yaşadıklarını, doğada gördüklerini öykü kitabında topladığını belirtti. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemediği için pişman olduğunu belirten Ayşe Nine, ancak daha fazla keşke dememek adına kitap yazmaya karar verdim. Eşim vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başladım. Biraz da yalnızlıktan kendimi okumaya, yazmaya verdim. İyi ki okuyorum, iyi ki yazıyorum. Böyle çok mutluyum diyor Ayşe Nine değerli dinleyiciler. Ayşe Nine'nin yaşıtlarına da, yani kendisi gibi nine olan kişilere de bazı tavsiyeleri var. Diyor ki Ayşe Nine, lüzumsuz laflarla hayatlarını geçirmesinler. Çocuklara örnek olacak ve onları güzelliklere teşvik edecek bir iki kelime yazsalar ne güzel olur diyor Ayşe Nine değerli dinleyiciler. Gerçekten hikaye kitabı ve şiir kitabı var. Ardından şimdi yeni bir kitabı daha yayınlanacak Ayşe Nine'nin. Biz de Ayşe Nine'ye bu yazım hayatında başarılar diliyoruz. Gerçekten hani belli bir yaştan sonra insanlar dünyadan el etek çekiyor ya, Ayşe Nine bunun tam tersi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Ayşe Nine ilkokul mezunu olmasına rağmen her şeyin bir kurum olarak okul olmadığını gösteriyor bize. Nice üniversite mezunları var ki daha okuma yazmayı içselleştirememiş şekilde hayata devam ediyorlar ama Ayşe Nine 71 yaşında olmasına rağmen iki kitap yazmış ve üçüncüyü de hazırlıyor. Gerçekten büyük bir azim örneği aslında. Ayşe Nine'yi tekrardan tebrik edelim ve haber tadında programını burada noktalayalım değerli dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.